Ayrım 6, sayfa 76. D. Çocukların söz dağarcıkları ile ilgili sınırlılıklar. Çocuk edebiyatını yetişkin edebiyatından ayıran, çocuk edebiyatına eğitim açısından faydacı bir görev yükleyen en önemli kavramlardan birisi söz dağarcığı kavramıdır. Söz dağarcığı kavramını kelimelerin sözcük karşılıklarını mutlaka ayırmak gerekmektedir. Batı'da bu genellikle ayrılmakta, hatta dil öğretim derslerinde ikisinin arasındaki farkı göstermek için kelime çalışmaları iki ayrı etkinlikle verilmektedir. İngilizce'de glossary ve vocabulary kelimeleri bu farkı göstermeye yöneliktir. Glossary bir kelimenin sözcük karşılığını karşılamaktadır. Vocabulary kelimesi ise bir kelime ve sözcük grubunun o dilin içinde taşıdığı anlamların tümünü bilmek ve gerektiğinde etkin ve doğru olarak kullanmak anlamına gelmektedir. Yani söz bilgisinin uygulanabilirliği üzerine kuruludur. Ülkemizde sözcük dağarcığının oluşturulması konusunda Türkçe ders kitaplarında hiçbir teknik düzenleme bulunmamaktadır. 2016 yılı itibarıyla lise öğretiminde ise kitaplarda böyle bir çalışmaya yer verilmemektedir. Bir kişinin söz dağarcığı, o kişinin kendisini yazılı ve sözlü olarak anlatabilmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Yine bir kişinin güçlü ve sağlıklı bir sözcük dağarcığına sahip olması, kendisine iletilen mesajları etkili bir biçimde anlamasına yardımcı olur. Bir bireyin toplum içinde başarısını sağlayan en önemli noktalardan birisi, doğru ve eksiksiz anlamak, istek ve ihtiyaçlarını doğru ve eksiksiz olarak anlatmaktır. Hayatın her aşamasında kurduğumuz İlişkilerin tamamına yakın kısmı anlama ve anlatma becerisi üzerine kurulmaktadır. Anlama ve anlatma becerileri çoğunlukla kelime ve kelime gruplarının oluşturulduğu anlam öbeklerine bağlıdır. Bu anlam öbeklerinin anlaşılamaması kurduğumuz iletişimin başarısını etkiler. Bu yüzden sözcük dağarcığının yeterli olması herkes için hayati bir gerekliliktir. Sözcük dağarcığının bir başka önemli boyutu ise kişinin kişiliği, kimliği ile ilgili olarak karşısındaki insanlara mesaj iletmesidir. Duygu ve düşüncelerini zengin bir söz dağarcığı ile ifade eden kişinin yarattığı yeterlilik durumu, anlattığı konuya hakimiyeti karşısındaki kişi veya kişiler karşısında saygınlığının ve kişiliğinin en önemli göstergesidir. Bu yüzden çocuk edebiyatının çocuğun eğitiminde birinci en önemli katkısı onun söz dağarcığını genişleterek anlama ve anlatma becerisini geliştirmesidir. Dil eğitiminin en önemli malzemelerinden biri olan söz dağarcığının geliştirilmesinde çocuk edebiyatı ürünlerinin olmazsa olmaz bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden her ülke kendi dilinin sözcük dağarcığı ile ilgili özel ve stratejik çalışmalar yapmaktadır. Buna bağlı olarak da söz dağarcığının toplumun anlaşılmasının temel amacı olarak görmekte, çocuk edebiyatı ve diğer edebi türler bu konuda araç olarak kullanılmaktadır. Söz dağarcığı kavramı kelime ve kelime gruplarının kullanılma durumlarına göre iki gruba ayrılır. Aktif söz dağarcığı. Aktif söz dağarcığı çocuğun anlamını bildiği sözlü ve yazılı anlatım becerilerini içinde bağlantılarına göre o sözü ve söz grubunun tam ve eksiksiz kullanabildiği durumlar için kullanılan bir kavramdır. Kısaca dört beceri olarak adlandırdığımız dil becerilerinin tülü içinde etkin kullanılması durumudur. Pasif söz dağarcığı. Bu kavram ise çocuğun ancak kelimeyi gördüğü zaman hatırlayabildiği, anlamsal ilişkilerini ancak o zaman anladığı söz ve söz grupları için kullanılmaktadır. Aktif ve pasif söz dağarcığı arasındaki temel farklılık zihinsel süreçler ve bellekte saklanmış biçimleri ile ilgilidir. Aktif söz dağarcığı bellekte daha ulaşılır bir yerde saklanmakta, psikomotor becerilerde kullanılarak istek ve ihtiyaçlara göre hemen konuşma ve yazma becerisine yansıtılabilmektedir. Oysa pasif sözcük dağarcığında bulunan söz ve söz grupları belirli anımsatıcıların yardımı ile ortaya çıkmakta ve anlama becerisine katkıda bulunmaktadır. Yani hem bellekte saklanış biçimi hem de bellekten dışa vurumu ve hem de psikomotor becerileri kullanarak ansızın kullanıma yönlendirilmesi zor olan sözcük dağarcığını oluşturmaktadır. İkisi arasındaki farklılığı oluşturan unsurlar arasında kullanım sıklığını sayabiliriz. Aktif söz dağarcığındaki söz ve söz gruplarını daha sık kullanırken pasif söz dağarcığımızdaki söz gruplarını aynı sıklıkla kullanmayız. Bu durum kelime ve kelime gruplarının dış tetikleyiciler yardımıyla veya bazı çağrışımlar ortaya çıkmasına sebep olur. Yapılan araştırmalar ve gözlemler açıkça ortaya koymuştur ki pasif söz dağarcığı aktif söz dağarcığına göre daha zengindir. Dil eğitiminin temel amacı aktif söz dağarcığının daha etkin hale getirilmesidir. Çünkü pasif söz dağarcığı sadece anlamaya yönelik beceriler kazanmamıza yararken aktif söz dağarcığı her ikisini birden kullanmamıza yaramaktadır. Çocuğun dil becerilerinin gelişiminde önce pasif söz dağarcığının etkin olduğu, kullanım alanları ve ihtiyaçlara göre aktif söz dağarcığının daha sonra geliştiği görülmektedir. Yaş gruplarının dil becerileri ve dili kullanma durumlarına göre söz dağarcığının geliştirilmesi süreçleri değişiklik göstermektedir. Çocukluk çağında amaç sadece söz dağarcığını geliştirmektedir. Oysa çocuğun yaşı arttıkça aktif ve pasif söz dağarcığı arasındaki sayısal farklılığın da en azı indirilmesi hedef olarak seçilir. Çocuk edebiyatı metinlerinin söz dağarcığının düzeni bu bakımdan büyük bir önem kazanmaktadır. Ülkemizde Türkçe öğretiminde yaş düzeylerine göre çocukların söz dağarcıkları ile ilgili alan araştırmaları ciddi bilimsel bir temele dayanmamaktadır. Bu yüzden yapılan araştırmalarda birbirinden tamamen ilgisiz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Çocuk edebiyatı çalışmaları çocukların anlama ve kavrama düzeylerine göre ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Bütün Türkiye çapında çocuklarımızın dinleme, konuşma, okuma ve yazma düzeyinde söz dağarcığına yönelik araştırmalar yapılmadan çocuk edebiyatını sağlıklı bir zemine oturtmak ve bunun faydacı boyutunu daha etkin hale getirmek mümkün değildir. Bir dilin Türk ülke çapında söz dağarcığının belirlenmesi ve 4 beceriye göre sıklıklarının ortaya çıkarılması uzun soluklu ve masraflı bir çalışmadır. Bu çalışmanın ya üniversiteler tarafından sistematik olarak yürütülmesi ya da bir devlet politikası olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürülmesi gerekir. Çünkü toplumsal ortaklık taşıyan söz dağarcığının geliştirilmesinin gözle görülmeyen toplumsal bir ihtiyaç olduğu açıktır. Bir ülkede toplumsal dayanışmaya yardımlaşma duygusunun gelişmesi için ülke bireylerinin birbirlerini ortak bir söz dağarcığı ile anlaması, sürekli iletişim halinde bulunması gerekir. Bir ülkenin demokratik bir hukuk devleti olmasının da söz dağarcığı kavramının önemi vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde cep kitapları olarak yayınlanan birçok kitap geniş halk kitlelerinin anlaması için bu ortak söz dağarcığına göre hazırlanmaktadır. Leader Edition adıyla yayınlanan bu kitaplar Amerikan halkının genel kültür düzeyini arttırmaya yönelik olduğu gibi ortak dil dağarcığının geliştirilerek toplumsal iletişimin güçlendirilmesi de amaçlanmaktadır. Bu kitaplar kullanım sıklıklarına göre 1000-5000 kelimelik bir söz dağarcığını aşamalı olarak kavratmaya yönelik yapılmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda ikinci dil olarak İngilizcenin öğretilmesinde de etkin olarak kullanılmaktadır. Bunlar arasında birkaç örneğin üzerinde durmamız çocuk edebiyatı metinlerinin düzenlenmesine ışık tutacağı için yararlı olacaktır. Henry David Thoreau'nun yazdığı The Walk the Lands isimli gezi kitabı Eleanor Chamberlain tarafından 2000 kelime seviyesine göre adapte edilerek basılmıştır. Yine Arthur Ormond'un The Solair isimli kitabı İngilizce'de sıklıkla kullanılan 2000 kelime seviyesinde Ruth Brown Murray tarafından düzenlenmiştir. Son örnek de biyografi çalışması olarak Alfred Sternberg kitabının 2000 kelimeye göre düzenlendiğini görüyoruz. Daniel Webster üzerine yazılmış olan biyografiyi yine Eleanor Chamberlain düzenlemiştir. Gelişmiş Batı ülkelerinde bir dilin kelimelerinin sıklık durumlarına göre başta medya olmak üzere okullarda sürekli seviye ve düzey farklılıkları belirlendiği, bireyin bu seviyeye söz dağarcığını etkin bir biçimde kullanmayı amaçladığını görmekteyiz. Bütün dünyada tanınan ünlü yayın evleri arasında yer alan Longman'ın söz dağarcığı çocuk edebiyatı ilişkisi üzerine yaptığı çalışmalardan ayrıca söz edeceğiz. Burada sadece bir çalışmasını örnek olarak verelim. Longman 6 temel dil beceri seviyesi belirlemekte ve bu seviyelere göre değişik edebi metinlerin dilini hafifleterek yayınlamaktadır. Bunlar arasında Newton Yolu Savaşı birinci seviye için düzenleme çalışmasına örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışmanın daha sonra Penguin Yayınları tarafından tekrar basıldığı İngilizce öğretim kitapları arasında öğretmenler için öneri kitaplarına derslerde nasıl işleneceği konusunda önerilere yer aldığı görülmektedir. Bir Amerikan klasiği kabul edilen ünlü yazar Manville'in eserlerinin değişik düzeylerde ve resimlenmiş olarak basıldığını görmekteyiz. Bunlar arasında Jennifer Adams'ın çocukların seviyesine göre düzenlediği ve Alison Oliver tarafından resmedilen kitap küçük yaş grupları için örnek gösterilebilir. Daha ileri yaş grupları için aynı kitap Felix Stone tarafından düzenlenerek Reader This Service tarafından New York'ta basılmıştır. Bir başka örnek ise 8 yaş üzeri olan Robert Sabuto tarafından yazılmış ve Sam Ita tarafından resimlenmiş olan 2007 yılında basılmıştır. Amerikan klasiği ve Amerikalılık rüyasının felsefesini oluşturduğu düşünen bir romanın her yaş grubundaki öğrencilerin beynine kazanmasının elbette belirli bir amacı bulunmaktadır. Bu örnekleri vermemizin temel sebeplerinden birisi de Milli Eğitim Bakanlığımızın bir komisyon görevlendirilerek okul için 100 eser belirlemeleri kolaycılığına vurgu yapmak içindir. Seçilen 100 eserin çocukların söz dağarcıklarına uygun olup olmadığının bile araştırılmaması sonucunda eğitime nasıl katkıda bulunacağını kestirmek mümkün değildir. Bütün bu örnekleri vermemizin bir başka sebebi de benzer çalışmaların sistematik olarak Türk edebiyatının seçkin ürünlerinin tema ve konuları itibarıyla değişik yaş gruplarındaki çocuklar için basılarak yaygınlaştırılmasının eğitim açısından yararlarını ortaya koymak içindir. Bu konu üzerinde yıllarca durmamız ve yetkilileri ısrarla uyarmamıza rağmen zengin bir edebi birikim içinden çocuklarımızın yaş gruplarına uygun çocuk edebiyatı metinlerinin üretilmesi için girişimde bulunulmaması önemli bir eksikliktir. Ülkemizde Türkçe öğretiminde yaş düzeylerine göre çocukların söz dağarcıkları ile ilgili alan araştırmaları ciddi bilimsel bir temele dayanmamaktadır. Bizim bundan önceki bölümlerde sözcük sayısı ile ilgili olarak yaptığımız öneriler Türkiye'deki eğitim öğretim düzeyi ile ilgili birikimlerimize ve Batı'da yapılan benzer çalışmalarda çocukların söz dağarcığı ile ilgili bulgulara dayanmamaktadır. Sonuç olarak diyebiliriz ki çocuk edebiyatının sık sık tekrarladığımız gibi ülkemizin eğitim öğretim düzeyiyle doğrudan bağlantılı olduğunu düşünülmesi ve buna uygun metinlerin oluşturulması gerekmektedir. Bu konunun çocuklarımızın gelişimi yanında ülkemizin birlik bütünlüğü açısından taşıdığı öneme bağlı olarak üzerinde detaylı bir biçimde durmaya devam edeceğiz. Yapılan araştırmalara göre çocukların anlamını bildikleri kelimelerin sayısı ile etkin kullanabildikleri kelime sayısı arasında fark vardır. Çocukların okuma becerilerinin gelişmesi, onların anlamını bildiği fakat kullanamadığı söz dağarcıklarının zenginleşmesini sağlar. Konuşma ve yazma becerisi ise çocuğun anlamını bildiği daha çok sayıdaki kelimeleri kullanabilmesi hedeflemektedir. Bu ölçüler içerisinde tüm ülke düzeyinde belirli bir yaş grubundaki çocukların anlamını bildikleri ve etkin kullanabildikleri kelime sayısı çocuk edebiyatının söz dağarcığı düzeyini oluşturur. Bu belirleme yapılırken çocuğun kendi bedeninden dışa doğru aile ve okul çevresi başta olmak üzere en çok karşı karşıya geldiği kullandığı isimler, sıfatlar, fiiller ve bazı zamirleri içine alır. Yukarıda belirttiğimiz gibi ülkemizde bu konuda alan araştırmasına dayanan genel bir belirleme yapılmamıştır. Bazı doktora ve yüksek lisans tezlerinin uyguladıkları hesaplamaların da nesnel ölçülere dayanmadıklarını görülmektedir. Bu yüzden birden fazla çalışma birimini tutmayan rakamlar görülmektedir. Oysa söz dağarcığının ölçülmesini bazı matematik hesaplamalara dayandırıldığı gibi detaylandırıldığı da görülmektedir. Çocuğun aktif ve pasif söz dağarcığının ölçümleri ve teknikleri birbirinden farklıdır. Yine çocuğun konuşma dilindeki, dinleme dilindeki, okuma ve yazma dilindeki söz dağarcıkları tamamen farklılık göstermektedir. Çünkü her biri farklı bir bilgi, beceri ve davranış tekniği gerektirmektedir. Çocukların kelime dağarcıkları ile ilgili ortaya konulan ilk ölçümler Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden 1. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden 1 ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden bir öğretim elemanı arkadaşımızın yaptığı söz dağarcığı araştırmasına dayanmaktadır. Bu çalışmalarda arkadaşlarımız birbirleriyle yardımlaşarak geliştirdikleri bilgisayar programı ile ülkemizin 7 bölgesinden 12 bin öğrencinin yazma becerilerine dayalı söz dağarcıkları üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaların devam ettirilmesi ve aktif olarak kullanıma sunulması konusunda ise yeterince etkili adımlar atılamamış, Milli Eğitim Bakanlığı değişik projeler halinde konu üzerinde bir sonuca varmadan çalışmalarını sürdürmektedir. Sözlük dağarcığı konusundaki bilginin çocuk edebiyatı metinlerinde yer alması gereken ölçüleri biz yaptırdığımız doktora ve yüksek lisans düzeyindeki tezlerin bilgi birikimine bağlı olarak pratik bir yöntemle sonuçlandırdık. Bunun için de batıda yapılan çalışmalardan etkin bir biçimde yararlanmak amacıyla kelime sayıları sistematik olarak düzenlenmiş olan kitaplardaki kelime sıklıklarını belirledik. Bu çalışma sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlanmış olan Along the Way isimli ilkokul 2. sınıf düzeyindeki çocuk edebiyatı kitabında bulunan 12 öykünün söz dağarcığı Doçent Doktor Kemalettin Deniz ve Doçent Doktor Yusuf Doğan tarafından taranmış, kitabın arasında bulunan sözcükleri, açıklama kelimeleri de çalışmaya dahil edilmiştir. Bütün öykülerde ve sözcüklerde bulunan söz dağarcığının farklı kelime sayılarına 500 sayılarının 595 olduğu görülmüştür. Doçent Doktor Özay Karadağ'ın incelediği İhfrumisu Das es dich gibt isimli Almanca ilkokul 1. sınıf düzeyindeki çocuk öyküsünde toplam söz dağarcığı ön ekler ve edatlar da kelime olarak sayıldığı halde 239'dur. Bizim değerlendirmemizde bir kelimenin sözcük karşılığı, kavram olarak değeri, benzer ve karşıt kelimelerle ilişkisi ölçüt olarak alınmıştır. Bunun için söz dağarcığı konusunda en gerçekçi değerlendirme olarak kabul edilmektedir. Temel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz için ülkemizde yaygın ve yaş durumlarına göre söz dağarcığı araştırmaları yapılıncaya kadar bu değerlerin makul ve kabul edilebilir ölçüler olduğunu ileri sürebiliriz. Ayrıca İngiltere ve Amerika'da İngiliz çocukları için İngilizce çocuk edebiyatı kitapları üzerinde yapılan çalışmalar ve yayınların dayandığı bilimsel veriler de 5-11 yaş arası öğrencilerin 4 ayrı düzeyde ayrıldıklarını, bunlar için hazırlanan çocuk edebiyatı kitaplarının ebatları, sayfa sayısının, renklerinin ve söz dağarcığı düzeyinin ayrı ayrı belirlendiğini görüyoruz. Buna göre 1. düzey için söz dağarcığı kavram, bağlantı ve bağlamları belirtmeden 300, 2. düzey için 700, 3. düzey için 1000, 4. düzey için ise 1400 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak söz ve söz gruplarının anlamlarının tam ve eksiksiz bilinmesi ve etkin olarak kullanılması kişisel gelişim açısından olmazsa olmaz öncelikler arasındadır. Ayrıca bir toplum içinde bireylerin, grupların veya sosyal topluluklarının ortaya çıkar ve yararlarında birbirleriyle anlaşabilmelerinde hayati öneme sahiptir. Bu yüzdendir ki gelişmiş ülkelerde toplumsal dayanışmanın esası etkin iletişimin esası ülkenin ortak dilinin etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasıdır. Bunun için de sağlam bir söz dağarcığının stratejik olarak kurulması ve korunması gerekmektedir. 3. bölüm. Çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikler. A. İç yapı özellikleri. Küçük yaşlardan başlayarak ilk gençlik çağlarına kadar çocuğu ilgilendiren en önemli noktalardan birisi okuduğu kitaptaki duygu yoğunluğudur. Çocuk kademeli olarak duygularıyla tanışmaya, onlarla birlikte yaşamaya başlar. Bir çocuk edebiyatı metninin içinde duygular ve bu duygunun oluşmasının sebeplerine yer verilmesi hem çocuğun ilgisini arttırır hem de duygusal gelişimine olumlu katkıda bulunur. Her edebi metinde olduğu gibi her çocuk edebiyatı metninde de zaman zaman birbiriyle iç içe girmiş olan güç unsurları vardır. Bu güç unsurlarının birbirinden ayrılması küçük yaşlarda zor, ileri yaşlarda ise daha kolaydır. Buna bağlı olarak metinlerde yer alan güç unsurlarının sınırlarının yaş gruplarına göre birbirinden ayrılması gerekir. Örnek vermek gerekirse kötülük ve kötü kişilerin gücü kullanmaları ile iyilik ve iyi insanların gücü kullanmaları birbirinden tamamen farklı sonuçlar doğurur. İyilerin gücü kullanım biçimleri genellikle açık ve doğrudandır. Oysa kötülerin gücü kullanış biçimleri zaman zaman gizli, zaman zaman yıpratıcı, acıtıcı ve zarar verici düzlükte bulunur. Bu yüzden çocuk edebiyatı metinlerinde çocuklar karmaşık ve derinlikli iyilik ve karmaşık ve derinlikli kötülüğü birbirinden ayırabilecek durumda değildir. Bu durumda bizim önemli üzerine durduğumuz nokta, başta aileler olmak üzere öğretmenler ve kütüphane görevlilerinin çocuklara yardımcı olmaları, nitelikli bu konularda özen gösterilmiş metinlerle çocukları karşı karşıya getirmeye dikkat etmeleridir. Çocuk edebiyatı metinlerinin iç yapısı, edebi metinlerin iç yapısında olduğu gibi genel estetik değer yargılarına bağlıdır. Buna göre bir çocuk edebiyatı metninde olay, kurgu, olayların ve kahramanların yaşadığı ortam, tema, karakterlerin veya tiplerin oluşturulması, anlatım, bakış açısı ve biçim unsurlarının yerli yerinde başarılı bir biçimde kullanılması gerekir. Bunun yanında çocuk edebiyatı metinlerinde özel kriterler de bulunmaktadır. Bu kriterlerin temelinde çocuk edebiyatı metninin öğreticilik ve eğiticilik anlamına yönelik olması gerekir. Bu yüzden bilgi derleme kitapları, özel düzenlenmiş biyografiler, resimli kitaplar ve değişik ölçülerde çocuk edebiyatı metinlerine de ihtiyaç duyulur. Özel kriterlere bağlı olarak çocuk edebiyatı metninin iç yapısında bazı ek kriterlere de yer vermek gerekir. Bu ek kriterler ise metin içindeki hayal ve olayların sunuluş biçimidir. Bir kedinin bir köpeğin ağzından, bir masal perisinin ağzından anlatılan olaylar kendi mantık örgülerini oluşturdukları için gerçeklik çocuk edebiyatı metinleri ile fantezi tarzı çocuk edebiyatı metinleri arasında bulunan farkın çocuğa fark ettirilerek kullanılması gerekir. Anderson masalları, Alice Harikalar Diyarı'nda ve Keloğlan masallarında bulunan gerçeklik ve hayal dünyası sınırları birbirinin aynı değildir. Bu yüzden masalların içinde geçtiği ortamın sağlıklı kurgulanması, olayların ve kahramanların hem çekiciliğini sağlar hem de çocukların hayal dünyalarının gelişmesine katkıda bulunur. Bu konunun daha kolay anlaşılması için tarihi olayların anlatımını örnek olarak verebiliriz. Küçük yaşlardaki çocuklar için anlatılan tarihi olaylarda arka planı oluşturan olay ve durumlara geniş geniş yer verilmesi metnin anlaşılmasını zorlaştırdığı için doğrudan kahramanlar ve kahramanlar arasındaki çatışmaya dayalı sonuçlara ağırlık verilmesi gerekir. İleri yaş gruplarına yazılan tarihi konulu metinlerde mutlaka arka planı oluşturan olay ve kahramanların yaşadığı ortamın tipi ve özelliklerine yer verilmesi ve okuyucunun bilgilendirilmesi gerekir. Sunulan masal ve fantezi tarzındaki çocuk edebiyatı metinlerinde bu durum aynıdır. Bu çizgiler içinde bir çocuk edebiyatı metninde bulunması gereken temel unsurları şöyle sıralayabiliriz. 1. Ana fikir, tema. Her edebi eser okuyucusuna bir mesaj verir. Sanatçı duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere onu kendine özgü ifade biçimiyle ortaya koyar. Bu ortaya koyuş çeşitli şekillerde olabilir. Verilen mesajın tam olarak algılanabilmesi için 1. Mesajı veren tarafından duygu ve düşüncesini hedef kitlenin özelliklerini hesap ederek tam ve doğru olarak ortaya koyması gerekir. 2. Mesajı alan taraf da verilen duygu ve düşünceyi tam ve doğru olarak almalıdır. Bu ana çerçeve içinde bir çocuk edebiyatı metninde tür ne olursa olsun mutlaka bir ana fikir bulunmak zorundadır. Ana fikir bir metnin nasıl anlatılmak istenen ve metnin ruhunu oluşturan duygu, değer ve davranış biçiminin özüdür. Ana fikir bir eserin varoluş sebebidir. Çünkü yazar gözlemlerini, deneyimleri ve edindiği bilgiler sonucu önemsediği bir duygu ve düşünceyi aktarma ihtiyacı ile eserini oluşturur. Sanatçının her kelimesi ana fikrin ifadesinde az veya çok bir görev üstlenmiştir. Ana fikir eserlerinde gizli veya açıkça bulunabilir, daha çok dolaylı anlatıma sahip duygu yoğunluğu roman, hikaye, şiir, tiyatro gibi eserlerde gizli olabilir. Araştırma yazıları, bilimsel eserler, düşünce ağırlıklı gazete ve dergi yazıları gibi eserlerde ana fikir açıkça ortaya konabilir. Çocuk edebiyatı metinlerinin de ana fikir değer anlatılarından daha çok öne çıkarılması gerekir. Bu öne çıkarma yaş gruplarının algı seviyelerine ayarlanmalıdır. Yetişkin edebiyatından çocuklar için uyarlanan metinlerde ise ana fikri oluşturan unsurlar esas olmak üzere diğerleri kısaltma ve sadeleştirmelerle metinden çıkarılabilir. Duygu yoğunluğu eserlerde ana fikir daha çok ana duygu, tema, ana tema gibi kelimelerle ifade edilir. Tema kelimesi genel literatürde daha çok konu yerine kullanılmaktadır. Bu kullanım bütünüyle doğru bir kullanım değildir. Ancak ana fikir veya ana duygu anlamında kullanılması da yanlış sayılmaz. Ana fikrin yanında genellikle birkaç paragraftan daha uzun yazılarda bulunan ve ana fikri destekleyici mahiyetteki fikirlere de yardımcı fikir denir. İyi bir yazar yan fikirleri ustaca kullanarak ana fikrin kullanılmasını kolaylaştırır. İyi bir okuyucu da paragraflardaki yardımcı fikirleri kolayca görüp yazarın mantık zincirini takip ederek ana fikri rahatça kavrar. Sohbet, makale, biyografi ve bilimsel metinlerin çocuk düzeyinde uyarlanmasında da yardımcı düşünceleri oluşturan unsurların ana düşünceyi destekleyici yönlerinin ustalıkla öne çıkarılması gerekir. Çocuk edebiyatının asıl amaçlarından biri olan eğiticiliğin işlenilen temaya bağlı olduğu göz önünde bulundurulacak olursa ana fikrin önemi daha iyi anlaşılır. Bu yüzden seçilen temalar evrensel ahlaki doğruları kazandıracak, çocuğun kişiliğini ve kimliğini geliştirecek, onun toplum içinde saygın ve başarılı bir yere sahip olmasını sağlayacak özelliğe sahip olması gerekir. Yazar bunun dışında çocukları kendi düşünceleri ve bakış açıları doğrultusunda yönlendirecek ve çocukların ruh dünyalarında olumsuz etki yapacak konuların seçilmemesi konusunda özenli davranmalıdır. Oysa özellikle son 80 yıl içinde yazılan çocuk edebiyatı metinlerinin çocukların anlayamayacakları ideolojik mesajları içerdiği, bu tarz metinlerin çocuk edebiyatı metni gibi sunulduğu görülmektedir. Bakış açısı ne yönde olursa olsun bir ideolojik metin çocuğun kesinlikle zihin yapısı için karmaşıktır. Algılanması mümkün olmadığı gibi zararlı algıları da çağrıştırabilir. Bu zararlı algıların sonucu olarak çocuklarda ciddi davranış bozuklukları oluştuğu görülür. Birçok kaliteli çocuk edebiyatı kitabında gördüğümüz temel özelliklerinden biri de yazarın çocuğa benimsetmek istediği ana fikir veya duygunun zıttı olan duygu ve fikirlerde de eserine yer vermiş olmasıdır. Tema ve temaya karşı görüşlerin yer alması çocuğun tek yönlü olarak düşünmesini engellediği için olumlu davranışlar kazanmasına yardımcı olur. Arkadaşlık duygusunu ele alan bir çocuk edebiyatı metninde bu duygunun gelişmemesi durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara yer verilmelidir. Kıskançlık ve paylaşma duygularının yararları ve zararları üzerine durulurken olumlu ve olumsuz yönleri üzerinde durulmalıdır. Bu anlatım tarzı çocuk edebiyatı metninin kuru bir öğreticilik ve bazı düşünceleri empoze etme gibi anlaşılmasını önleyecektir. Burada anlatacağımız iç yapı özellikleriyle ilgili bilgiler genel değerlendirmeler olarak çocuk edebiyatının bütün türlerini içine almaktadır. Bu yüzden farklı çocuk edebiyatı türlerinde bulunan farklı iç yapı özelliklerini daha ayrıntılı bir biçimde türlerle ilgili yaptığımız çalışma ve verdiğimiz örneklerin incelemesinde ortaya koyacağız. 2. Belli temel kavram ve değerler. Günümüzde değerler eğitimi adıyla yaygınlaştırılmaya çalışan kavramların tamamına dikkat edilmesi gereken nokta çocuğun zihin yapısı ve dünyasının o değerleri algılayacak durumda olmasıdır. Değerler insanoğlunun geliştirdiği ilişkilerinin sağlıklı yürümesini kurgulayan ve olumlu birliktelikler sonucu olumlu sonuçların elde edilmesini sağlayan kavramların tamamıdır. Kültürlere, inançlara ve toplumlara göre değişebildiği gibi evrensel boyutlarıyla bütün insanlığı kucaklamaktadır. Burada bizi ilgilendiren çocuğun kazanması gereken değerlerin ona nasıl ve ne zaman kazandırılması gerektiğidir. Bu konu üzerinde Jean Piaget ve arkadaşlarının çalışmaları değerler psikolojisinin çocuktaki gelişimi konusunda en çok benimsenen çalışmalar arasındadır. Piaget arkadaşlarıyla birlikte Cenevreli çocuklar üzerinde bir gözlem yapmış, bilye oyununun kurallarını çocuk dünyasındaki diğer bütün değerlere yansıtarak gözlemi sonucu değerlerin iki aşamalı olarak yaş durumuna göre geliştiğini görmüştür. Buna göre çocukta değerler başlangıçta başta anne ve baba olmak üzere yakın çevreden doğrudan empoze edilen değerler olarak gelişmektedir. Çocuğun aileden ve yakın çevresinden aldığı değerler 7-8 yaşından itibaren oluşmakta ve mutlak ve değişmez kurallar olarak benimsenmektedir. Piaget bunun aynı zamanda baskı ahlakı adını vermektedir. Kendisiyle eşit olmayan insanların dayattığı bu değerler bütününün çocuğun ve bütün insanlar için geçerli olduğunu düşündüğü bir dönemdir. Çocukta gelişen değerler psikolojisinin ikinci aşaması ise otonom değerler aşaması olarak değerlendirilmektedir. Çocuklar bu aşamada birinci aşamadaki gibi kuralların değişmeyeceği algısından kuralların karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak değişebileceği anlayışına geçerler. Bu geçişi Profesör Doktor Erol Güngör şöyle özetlemektedir. Çocuk yaşıtlarıyla oyun içinde karşılıklı münasebete girişince değişik roller alır. Böylece kendisini zaman zaman başkalarının yerine koymuş olur. Değişik rollerde değişik tavırların gerektiğini anladığı zaman kendisiyle arkadaşlarının başka insanlar olduğunu, farklı düşüncelere sahip bulunduklarını daha kolay görür. Burada en önemli nokta çocuğun eşitliğe dayanan münasebetlere girmesidir. Çocuğun çevresiyle girdiği sağlıklı ilişki ortamı içinde eşitlik ilkesine bağlı olaylar ve durumlara göre tavır alma becerisi zaman içinde gelişmekte ve hangi değerin nerede ve nasıl kullanılacağı aşama aşama anlaşılmaktadır. Bu çizgiler içinde aile, doğa, dürüstlük, özveri, bağışlama, çalışkanlık, başarı ve benzeri iyi ve güzel değerler çocuk kitaplarını zenginleştirmek için vazgeçilmez temel unsurlardır. Yazarlar bu temel kavramlar doğrultusunda eserlerini ele almalı ve işlemelidirler. Burada düşünülmesi gereken temel sorun çocukların estetik deneyimleri kazanabilmesi için üretilecek sembol değerlerin nasıl yorumlanacağı ve çocuğun seviyesine nasıl indirileceğidir. Sanatın yarattığı iç deneyimlerin çocuğun duygusal ilişkilerinin yorumlanmasına nasıl katkıda bulunacağının belirlenmesidir. Bütün bu sorunlarla çocuğun yaş gruplarına göre zihinsel ve duygusal gelişimi arasında nasıl bir bağlantı kuracağımızın ustalıkla belirlenmesi gerekmektedir. Çocuğa doğrudan bazı davranışları empoze etmeye çalışan metinlerin hiçbirinin sürükleyiciliği ve etkisi kalıcı değildir. Üstelik bu kaba empozeler sebebiyle bunalan çocuğun tam tersi davranışlara yönelmesine sebep olabilir. Çocuk edebiyatının dayandığı temel unsurların başında çocuğa yaşanması çok tehlikeli olaylar ve durumlar için deneyim kazandırmaktadır. Bir trafik kazası, tehlikeli bir kayboluş, bir kaza, dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir yangının yarattığı felaketin oluşturacağı deneyim, bedeli çok ağır bir deneyimdir. Çocuk edebiyatının estetik gücünü kullanarak işlenecek bu tarz konular ise çocuğa son derece ucuz deneyimler kazandırma özelliğine sahiptir. Çocuk edebiyatında estetik yapı konularının daha sürükleyici ve kalıcı bir halde çocuklara kazandırılması anlamına gelir. Bu da iyi bir yazma ile dilin etkin ve başarılı bir biçimde kullanılmasına bağlıdır. Elbette bir kere daha belirtmek gerekir ki oluşturulan her metin çocuğun gözünden ve çocuğa görelik ilkesine bağlı olmalıdır. Bu temel değerler arasında yaşadığı toplumun kültürel değerlerini benimsemek ve ondan zevk almak için önemli bir yer tutar. Her toplumun ortak kültür değerleri vardır. Bu değerler çocuğun topluma uyumunu sağladığı gibi sosyalleşmesi için de vazgeçilmez değerler arasındadır. Çocuğun toplumdan soyutlanmaması için toplumsal değerlerin gerekliliği üzerinde durulmalıdır. Çünkü toplumsal değer yargılarının ve kültürlerin yaptırım gücü ve zorlayıcılığı genellikle yasa ve yönetmeliklerinden daha kalıcı ve etkilidir. Kültürel değerlerin özellikle estetik boyutlarının öne çıkarılması, duygusal olarak zevk alma ve yaşama isteğinin arttıracağı unutulmamalıdır. Çocuk kitabı yazarlarının toplumsal yargılar ve kültürel değerlerin hangi ölçülerde metinlerde yer alacağı konusunda çocuk psikologlarıyla işbirliği içinde olmaları gerekir. Bilindiği gibi bu kavramlar soyut değerlerdir. Bu soyut değerler çocuklar tarafından doğru algılanması için bazı özel tekniklerin kullanılmasına ihtiyaç vardır. 3. Konular. Çocuk kitaplarının konuları çocuğun güncel hayatıyla doğrudan ilgili olmalı ve gerçeğe uygun düşmelidir. Bu ilke fantezi türü eserler içinde geçerlidir. Fantezi türü bir eserde de çocuğun yaşadığı ortamın gerçeğine uygun mesajlara yer almalıdır. Esasen kaliteli bütün masallarda çocuğun hayatına uygun birçok mesajı yer verildiği görülür. Çocuk edebiyatının konuları çağlar boyunca çocuğun ihtiyaçlarına göre değişim göstermiştir. Günümüzde çocuğun ihtiyaç duyduğu konularda da önemli değişmeler ortaya çıkmıştır. Yapılan bir araştırmaya göre ABD'de 1990'lı yıllarda bir günün 7 saatini televizyon karşısında ve okullarda harcadıkları, kalan 7 saati ise evde geçirdikleri görülmüştür. 2016 yılının şartlarına baktığımız zaman çocuklarının artık okulda geçirdikleri zamanın dışında kalan zamanlarının önemli bir kısmını televizyon, bilgisayar ve akıllı telefon teknolojilerinin ürünleri ile birlikte geçirdiğini görüyoruz. Çocuk çevresi ve çocuk gruplarının bile artık internet kanalıyla oluşturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Çocukların karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve onları bekleyen tehlikeler de buna bağlı olarak biçim değiştirmiştir. Bu yüzden çocuk edebiyatı konularının çocuk çevresi ve çocuk sorunları ile karşılıklı olarak güncellenmesi ve birbirleriyle ilişkili hale getirilmesi kaçınılmazdır. Bir yazar ele aldığı konuyu işlerken şu hususları göz önünde bulundurmalıdır. A. Çocukların ilgilerini, beğenilerini, okuma eğilimlerini tespit ederek konularını bu tespit etrafında işlemelidirler. Bu yüzden çocuk kitaplarında tema ile konu arasındaki ilişki çok güçlü olmalıdır. B. Çocuk kitaplarında konuların ele alınışında onların güvenilirliğini arttırıcı, geleceğe ümitle bakmalarını sağlayıcı, insan ve tabiat sevgisi gibi değerleri pekiştirici inançlara yer verilmelidir. Değişen koşullara göre ortaya çıkan çocuğa ait sorunların belirlenmesi ve bununla ilgili olarak çocukta farkındalık yaratma, bilinçlendirme ve olumlu davranışlar geliştirme ön plana çıkmalı ve konular buna göre seçilmelidir. Günümüzün en önemli konularından birisi çocuğun internet bağımlısı olmasıdır. Bu bağımlılığın psikolojik, sosyal, fiziksel olarak çocuğa birçok zarar verdiği bilinmektedir. Çocuk edebiyatında bu soruna karşı farkındalık yaratmak ve bilinçlendirme çalışması çocuk edebiyatının başlıca konuları arasında olmalıdır. Okuma alışkanlığı ve zevki olan bir çocuğun bu tarz bağımlılıklara karşı aşılanmış olacağını herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Daha önce de üzerinde durduğumuz gibi kendini doğru tanıma girişim ruhu oluşturma, gerektiğinde risk ve sorumluluk alma bilinci çocuk edebiyatının başlıca temel konuları içinde düşünülmelidir. Çünkü çağımızın ihtiyaç duyduğu insanın temel nitelikleri arasında bunlar bulunmaktadır. Bunlara bağlı olarak sağlam bir eleştirel düşünme mantığına sahip olmak, eleştirel dinleme ve eleştirel okuma teknikleri konusunda bilgili olmak çağımızın çocukları için önemli ve gerekli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu yüzden çocuk edebiyatı metinlerinde eleştirel düşünme becerisini geliştirici unsurlar ve etkinliklere yer vermek gerekir. C. Çocuk kitaplarında toplumsal değerlere önem verilmelidir. Yaşadığı toplumu geleceğe taşıyacak çocuğun o toplumun varoluş sebepleriyle ilgili temel bilgilerde duyarlı hale getirilmesi için çocuk edebiyatı metinlerinde milli konulara yer verilmelidir. Bu konuda kültürümüzde birçok örnek bulunmaktadır. Bu kültürel unsurların önem sırasına dizilerek çocuk edebiyatı metinleri haline getirilmesi, çocuğun kendi kültürünü özümsemesi ve günlük hayatına yansıtmasını sağlayacaktır. Bu konuda çocuğun dünyasına seslenecek sayısız örnekler bulunmaktadır. Belki de dünyadaki birçok toplumdan daha zengin bir çocuk edebiyatı materyaline sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Gelişmiş Batı ülkelerindeki çocuk edebiyatı metinlerinin gelişimine göz attığımız bu bölümde de görüleceği gibi bizim henüz çocuklar için nitelikli bir biçimde işlenmemiş binlerce masalımız, binlerce kültür unsurumuz bulunmaktadır. Bunların başarılı bir biçimde ele alınması, aynı zaman bütün dünya çocuklarına hitap eder hale getirilmesi gerekir. Örneğin bir Kangal Çoban Köpeği'nin macerası üzerine kurulmuş olan çizgi film ve öykünün çocuğa kültürel konular hakkında birçok konuda yararlı bilgiler sunacağı açıktır. Çocuk edebiyatı metinlerinde çocuğun bireysel hak ve özgürlükleri konusunda duygusal ve zihinsel hassasiyetler oluşturacak konuların seçilmesi ve işlenmesi çok önemlidir. Demokratik anlayışa ve saygın bir kişiliğe sahip olma konusu çocuk edebiyatı metinlerinde öncelikli konular arasında yer almaktadır. Bütün bu konuların daha önce de belirttiği gibi edebiyatın ve çocuk edebiyatının estetik değerleri göz önünde bulundurularak verilmesi kalıcı ve sürekli etki yaratacaktır. 4. Kahramanlar ve yardımcı kahramanlar. Çocuk hangi yaş grubunda olursa olsun okuduğu kitapların kahramanlarıyla özdeşir. Yazar bunu bilerek, bunu bilmek, kahramanlarını seçerken de bu özdeşleşmeye yönünü sürekli göz önünde bulundurmak zorundadır. Çocuk kitaplarında gereğinden fazla kahraman bulunmamalı. Diğer kahramanlar bir ana kahraman çevresinde açık tanımlarla ilgilendirilerek anlatılmalıdır. Çünkü çocuk karmaşık yapıları anlayabilecek, karmaşık ilişkileri yorumlayacak düzeyde değildir. Masal ve masal türlü kitaplarda kahramanların özellikleri farklı bir teknikle sunulmalıdır. Bu özelliklerle ilgili detaylı bilgiyi masal bölümümüzde bulacaksınız. Yaş grupları göz önünde bulundurulduğu zaman özellikle küçük yaş gruplarında seçilen konuların kahramanlarının yan komşumuz gibi olması iletişim ve ilişkilerinde bu tarz hayatın içinden örneklerle sağlanması gerekir. Yaş grupları ve düzeylerindeki artışla birlikte ise çevre kademeli olarak genişletilmelidir. Modern fantezi olarak kabul edilen hayvan hikayelerindeki kahramanlar bile bizim çevremizden kimseler gibi düşünülmelidir. Buradaki düzeyi ve karakterlerin canlılığını yazarın yetenekleri oluşturur. Edebiyat alanında olduğu gibi çocuk edebiyatı alanında da karakter ve tip oluşturma konusunda bir takım farklı görüşler bulunmaktadır. Çocuk edebiyatında karakter oluşturma ayrı bir kavram olarak değerlendirilmelidir. Karakter, olaylar ve ilişkilerde kendisine özgü davranışlar gösteren kahramanlardır. İleri yaş gruplarında karakterlere dayalı çocuk edebiyatı ürünü oluşturmak, detaylara dikkat çekerek çocuğun dikkat, konsantrasyon ve farklı görme becerisini geliştireceği için önemlidir. Özellikle 13-15 yaş grubuna yönelik kitaplarda karaktere dayalı kahramanların oluşturulması önemlidir. Yetişkinler için hazırlanmış edebi metinlerde yer alan karakterlerin farklı yönleriyle dikkat çekmenin ilk gençlik çağında insan tanıma deneyimi kazandıracağı için yararlıdır. Çocuk edebiyatında tipleştirme de eğitim ve çocuğun gelişimi açısından önemlidir. Tipleştirme bir psikolojik veya sosyal özelliğin bir kahraman üzerine yüklenmesi olayıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman özellikle Walt Disney'in çizgi kahramanlarının tamamına yakın kısmı hayatın belirli kesitlerinden alınmış kahramanların tipleştirilmesinin olayıdır. Tipleştirme ile bazı davranışların olumlu ve olumsuz özelliklerin karikatürize edilmesi sebebiyle daha sürükleyici hale getirilmesi mümkündür. Bu bakımdan bir nevi anlatım kolaylığı sağlamaktadır. Hayvan masallarının ve hikayelerinin önemli bir kısmı da tipleştirme üzerine kurulurlar. 5. Plan veya kurgu. Konu, kahraman ve temanın belirli bir düzen içinde çocuk kitabına yerleştirilmesidir. İçinde drama bulunan edebiyat türlerinde pilot yanı kurgu olarak da değerlendirilmektedir. Konu, olay kahramanların bir edebi metin içine yerleştirilmesi edebi türlere bağlı olarak birbirinden farklılık gösterir. Üzerinde durulması gereken temel noktalardan birisi metnin bütünsel yapısının sağlıklı bir biçimde oluşturulmasıdır. Çünkü çocuğun beyni başı sonu belli olan bir bütünsel yapı içinde metinleri kavramaya uygundur. Eğer sebep-sonuç ilişkisi içinde olaylar birbiriyle ilişkilendirilmeden verilir ve asıl anlatılmak istenen düşünce çevresinde etkili bir biçimde anlatılmazsa hazırlanmış metin çocuğa fayda yerine zarar verebilir. Dağınıklık dediğimiz bir konu çevresinde duygu ve düşüncelerini anlatamama durumu çocuk için en önemli tehlikeler arasında yer alır. Yetişkin edebiyatında kurgu eserlerin kalitesi açısından ne kadar önemli ise çocuk edebiyatında kurgu ondan daha da büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden artık ilk ve ortaokuldan itibaren öğrencilere dil öğretim kitaplarında balık kılçığı yöntemi ile metnin bütünsel yapısı ve onu destekleyen yardımcı unsurları bulma eğitimi verilmektedir. Bu konudaki bir başka yöntem olarak da medya eğitiminde çok eski dönemlerden beri kullanılan 5N1K yöntemi eğitime girmiş durumdadır. Çocuk edebiyatı metinlerinin de bu iki yönteme uygun olarak bütünsel yapısı sağlıklı bir biçimde kurgulanmalıdır. Bu başarılı bir şekilde yapılır ve öğrencilerle nitelikli çocuk edebiyatı metinleri halinde sunulursa çocuk edebiyatı eğitimin önemli bir yardımcısı durumuna gelecektir. Gezi, biyografi, gerçekçi çocuk öykülerindeki kurgu ile masallardaki kurgu birbirine benzemez. Çocuk kitaplarının kurgusu, ana fikir, konu ve kahramanları çok iyi bir şekilde sunacak tarzda oluşturulmalıdır. Bu tutarlılığa dikkat edilmeli, tema ile konu arasındaki bütünlük sağlanmalı, anlatılan olaylar sürekli çocuğun ilgisini canlı tutacak biçimde yerleştirilmeli, gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalı, ölçülü, rahat bir anlatım tercih edilmelidir. Çocuğun bir öyküde sorduğu ilk soru, bu kitap iyi bir öykü kitabı mıdır sorusudur. Kurgu bir öykünün eylem planıdır. Dolayısıyla iyi bir eylem planı iyi bir öykü demektir. Kurgunun oluşturduğu eylemler bütünü bize kahramanların yaptıklarını, bu yaptıkları işlerin yarattığı durumun metni oluşumuna katkısını ortaya koyar. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken noktaların başında olaylar ve bu olayların başında geçtiği kahramanlar arasında doğal mantıksal bir ilişkinin bulunması gerekir. Çocuk edebiyatı metninin öncelikle sağlam bir öze sahip olması gerekir. Anlatılmak istenen bu öz açık ve berrak bir biçimde verilmelidir. Olaylar ve kahramanlar arasındaki geçişler yetişkin edebiyatında yapıldığı gibi hızlı geçişler şeklinde olmamalıdır. Çocuk edebiyatının en önemli özelliklerinden birisi yarattığı heyecan duygusu ve olayların gelişimindeki harekettir. İleri yaş grupları için düzenlenmiş olan Red Kit ve Tenten gibi çizgi roman sonraları çizgi film kahramanlarının yetişkinler tarafından bile ilgiyle okunmasının veya izlenmesinin sebeplerinden birisi anlatımındaki düzlük ve peş peşe gelen olaylar arasındaki hareketliliktir. Olayların zincirleme gelişimini sağlayan çatışma unsurlarının mantıksal dokusunun da oldukça sağlıklı bir biçimde kurulması gerekmektedir. Çünkü çatışma gerilimi ve merak unsurlarının okuyucuda en uç noktaya gelmesini sağlamaktadır. Dilimizde soluk soluğa okumak dediğimiz okuduğumuz metne tutku derecesinde bağlılığı sağlayan unsurlar bunlardır. Çocuk edebiyatında bu unsurların kolay anlaşılır olması metnin sürükleyiciliğini sağlamaktadır. Bu bazen duygusal yoğunluğun artmasına da bağlı olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse Jules Verne'in romanlarındaki sürükleyiciliği oluşturan macera, merak ve kimi zaman kahramanların başına gelecek tehlikelere duyulan ilgi, Heidi'de duygusal bir ağırlık kazanmaktadır. Heidi ile doğal çevre arasındaki ilişki, bu ilişkinin yarattığı doğal güzelliklerin yok olmasına yol açan kent yaşamının karanlık yapısı arasındaki fark, bizim Heidi'ye sevgi duymamıza ve onun gibi düşünmemize sebep olmaktadır. Kurgu için kuşkusuz birçok teknik kullanmak mümkündür. Bunlar arasında çağrışım yoluyla geri dönüşler ve bilinç akışı adını verdiğimiz zaman zaman içinde zihinsel sıçramalar, çocuk edebiyatında anlaşmayı zorlaştırdığı için henüz kullanılmaması gereken tekniklerdir. Sayfa 92, ayrım sonu.